Hoş geldiniz. Ben Senem Görür Yücel. Haftanın ilk gününde günün öne çıkan başlıklarını hazırladık sizlerle Aliye ile birlikte paylaşmak için, uzman konuklarımıza değerlendirmek için. Hoş geldiniz diyelim ve hemen hatırlatalım bugün neler konuşacağız diye. Yanıma yeni hazırladığımız grafik gelsin hemen rica edeyim rejiden. Evet, bugün gündemimizde bu üç başlık olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir süre önce duyurulmuştu aslında. Türk taraflarından da Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmemişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaynaklar, Reuters vesaire, Bloomberg geçmişti. 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'a gidecek, Joe Biden'la görüşecek diye, ama öğrendik ki yine Cuma akşamı bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki bazı değişiklikler nedeniyle iptal olmuş. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan uzunca bir süredir istiyordu aslında Beyaz Saray'a gitmeyi ama gidemiyor. Bunu konuşacağız birazdan Profesör Doktor Serhat Güvenç ile birlikte. Bir diğer konu başlığımız tabii Cumartesi günü Ankara'da gerçekleşen İyi Parti Kongresi. İyi Parti'de artık Meral Akşener devri sona erdi ama desteklediği isim Musavat Dervişoğlu kazandığı yeni lider oldu. Musavat Dervişoğlu liderliğindeki bir İyi Parti yeniden dirilebilir mi sorusunun yanıtını arayacağız Kemal Can'la birlikte. Ve diğer bir konu başlığımızda Ahmet Spor, biliyorsunuz, yükseldi. Birinci lige, onu değerlendireceğiz diyeyim. Ferit Aslan'ın hazırladığı bir video var, size onları izleteceğiz. Ve hemen kaldığımız yerden devam edelim diyeyim. İlk konu başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti. 9 Nisan dedim biraz önce, özür dilerim. 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'a gitmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joe Biden'la görüşmesi bekleniyordu ama bu ziyaret iptal oldu. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu olacak mı, ama artık tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışı da hızlandı. Tarih de hızlandı. Kasım ayında da orada bir seçim yapılacak. Acaba Trump geliyor mu sorularını sormaya devam ediyoruz ve anlıyoruz ki aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'ın görev yaptığı 5 yıllık bu dönemde Beyaz Saray'a gidemeyecek gibi duruyor. Oysa istiyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan çok. Bakalım acaba Serhat Hoca ne diyecek bunlarla ilgili? Zaten hattımızda kendisi. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Senem Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkürler hocam. Ya çok karışık bir şeyler oldu. Oldu dediler, gidecek dediler, sonra iptal oldu dediler. Şimdi biz ertelendi diyoruz ama resmi bir açıklama yoktu. Dolayısıyla resmi bir açıklama olmayan bir şey nasıl ertelenmiş olabilir? İptal mi oldu, ertelendi mi? Kafalar karışık ama şunu biliyoruz herhalde, en azından bizim öğrendiğimiz. Türk tarafı çok fazla şey istemiş hocam Amerika'dan. 50 dolu gitmek istemiş ama çok öyle bir şey vermek istememiş anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri. Yine bizim konuştuğumuz isimler diyorlar ki Amerika'da hummalı bir çalışma vardı. Yani gelecek diye, üzerinde konuşulacak diye, ama son anda anladığım kadarıyla Türk tarafının isteklerinden ötürü bozulmuş bu. Ki zaten Erdoğan'ın programındaki değişiklikler nedeniyle ertelendi diyoruz. Ne anlamamız gerekiyor hocam?
Ya aslında eğer hani sizin aktardıklarınız bir gerçeklik taşıyorsa, bir gerçeğe karşılık geliyorsa, bu Türk-Amerikan ilişkilerinde son 11 yıldır gözlemlediğimiz bir davranış kalıbının, davranış görüntüsünün yeniden karşımıza çıktığını gösteriyor. O da şu: Türkiye ve Amerika ya da Ankara ve Washington bir iletişim kurmada zorlanıyorlar. Aslında iletişim kuruyorlar da o iletişim sonucu ortaya çıkan anlatı konusunda, anlatının yorumlanması konusunda ayrı noktalara saldırıyorlar. Yani aynı toplantıya girip aynı müzakere sürecinin parçası olup tamamen farklı yorumlarla, farklı anlatılarla karşımıza çıkıyorlar. Bu çok sık rastladığımız bir şey oldu. Türk ve Amerikan tarafı aynı toplantıdan tamamen taban tabana zıt sonuçlar çıkartabiliyorlar. İkincisi ise, ki bunu şeyden sonra, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha sık görüyoruz, Türkiye'nin müzakere tarzı ve müzakere eğer bir al-ver süreci ise hep elini olduğundan daha yüksek oynama çabasında olduğunu görüyoruz. En azından yani daha sonra paylaşılan bilgiler bize bunu gösteriyor. Yani bir müzakere süreci, Amerika ile al-ver süreci oluşturulmuş gibi gözüküyordu bu sefer. Aslında süreci biraz geriye götürürsek, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasıyla birlikte Türkiye'nin sanki bir yol haritası izleniyor gibiydi. Ve o yol haritasının da önemli bir varış noktası aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Biden'ı Beyaz Saray'ı ziyaret edip Biden'la görüşmesi, fotoğraf vermesiydi. Şimdi bu yol haritasının diğer istasyonlarına sadık kaldılar, diğer aşamalarına sadık kaldılar. Ancak bu Beyaz Saray ziyareti şeyinde aşamasında anlaşılan, yani yine aktardıklarımızın doğru olduğu kabulünden yola çıkıyorum. Anlaşılan Türk tarafı sürekli taleplerini yeniledi, ilave taleplerle gitti. Yani bir taşla gerçekten birden fazla kuş vurmaya çalıştı. Neredeyse belki de Türk-Amerikan ilişkilerinin bütün dikenli konularını tek bir hamlede, tek bir ziyaretle halletmeye çalıştı. Dolayısıyla da bu bize aslında yani 10 yıldır tanık olduğumuz bir sürecin tekrarı gibi geliyor. Bir, iletişimde zorlanıyor Türkiye ve Amerika, Ankara ve Washington. İki, güven sorunu var iki tarafta da karşılıklı olarak, ki bu işte bu yol haritası dediğim süreç aslında güvenin yeniden tesisi içinde bir fırsattı sanki. Ama son tahlilde de pazarlık aşamasına gelindiğinde Ankara en azından yani Amerika açısından ne diyelim çok kabul edilmesi kolay olmayan taleplerle gidiyor. Ve bunlar da kabul edilemeyeceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi'nin gölgelenebileceği kaygısıyla muhtemelen ziyareti erteledi. Makul bir şeye gelirlerse, pozisyona gelirse taraflar, özellikle de yine sizin aktardıklarınızdan Türk tarafının talepleri konusunda bazı şeyleri gözden geçirme ihtiyacı olabileceği anlaşılıyor. Yeniden bu süreç başlayabilir ama şu noktada Gezi'nin yapılmaması ilişkilerin selameti açısından anlaşılan iki taraf açısından da daha hayırlı durumdur.
Hocam şu yorumlar yapılmaya başlandı. Yakın zamanda Avrupa Birliği ile işte Avrupa Birliği zirvesinden çıkan sonuçta da işte Kıbrıs meselesi sorunların çözümü için tek odak noktası olarak gösterilince artık işte stratejik ortak olmaktan çıktı Avrupa için Türkiye vesaire yorumları yapıldı. Aynı yorumlar Amerika için de yapılmaya başlandı gibi, bu yorumları yapmak için çok mu erken?
Yani bu tür erken diyemeyeceğim ama artık işaretler Türkiye'nin geçmişte olduğu kadar bir önem taşımadığı izlenimi yaratıyor. Hem Washington'dan baktığınızda hem Brüksel'den baktığınızda. Dolayısıyla Türkiye biraz uğraşılmaya değmeyecek bir ortak, müttefik ya da ülke olarak giderek daha fazla görülüyor. Yani bu Amerika'dan, Amerika ile yürütülen müzakerelerin başarısız sonuçlanması biraz da bunun sonucu. Gerçekten hani biz kendi aramızda konuştuğumuzda da, gazeteci arkadaşlarla da konuştuğumuzda şöyle bir izlenim aktarıyorlar. Bir Türkiye yorgunluğu var. Yani Türkiye'yi umursamama hali, bu bir kötü bir şey Türkiye için. Ama bu biraz da işte bu pazarlıkta hep çıtayı çok yüksek yere koymanın getirdiği bir yorgunluk zannediyorum. Taraflar açısından, özellikle de Türkiye'nin muhatapları açısından. Yani tırnak içinde normalleşene dek Türkiye ile, o nasıl tanımlarsanız tanımlayın, Türkiye ile bırakın işbirliğini, hani müzakereye girme konusunda bile çekimserler. İşte bu Kıbrıs ön koşulu aslında baktığımız zaman hakikaten böyle yenilir yutulur bir şey değil. Ankara'da hangi iktidar olursa olsun. Ama bu şeyi de gösteriyor. Yani ya benim seninle çalışmaya gönlüm yok, ha illa çalışacağım diyorsam da şunu hallet karşıma gel diye. Bu da aslında bir pazarlık değil, bir dayatmaya işaret ediyor. Bunu kabul etmezseniz ne olur? İlişkiler işte geçmişteki olduğu gibi, yani artık adet olduğu gibi perakende, transactions bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla da hani bundan Türkiye'nin transatlantik ittifakının iki ayağıyla ilişkilerinin görünür gelecekte normalleşeceğine ya da iyileşeceğine dair bir sonuç da çıkmıyor.
Hocam şimdi transatlantik ilişkiler deyince aklıma Kasım seçimleri, işte Trump'ın gelebileceği ihtimali ve Trump döneminde acaba transatlantik ilişkiler zayıflarsa ne olacak gibi sorular birdenbire beliriverdi. Öyle bir olasılık görüyor musunuz öncelikle, yani Trump'ın kazanması gibi sorayım. Ondan sonra eğer kazanırsa hani Türkiye ABD ilişkileri nereye doğru gider diye de ekleyeyim devamını.
Şimdi Trump, yani birkaç ay önce yeniden başkan seçilme ihtimali çok yüksek gözüken bir adaydı. Ama bu arada yaşanan gelişmeler bu ihtimalin o kadar da güçlü olmadığını gösterdi ya da ortaya koydu. Bir de üstüne üstlük Trump'ın transatlantik ilişkilerde yaratabileceği hasarın, özellikle de NATO'da yaratabileceği hasara karşı ön almaya dönük bir takım tedbirleri Amerikan müesses nizamı yürürlüğe koyuyor. İşte bunlardan bir tanesi Senato'nun kabul ettiği karar. Hani başkanın Senato'nun onayı olmadan NATO'dan çıkmasına onay vermeyeceği ya da Amerika'yı NATO'dan çekemeyeceğine dair karardı. Bu tür önlemler alınıyor ama asıl gösterge, yani Trump'ın gücünün bundan önceki döneme göre daha az dikkate alınabilecek düzeyini gösteren işaret, bu kongrede kabul edilen şey paketi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardım paketi. Bu cumhuriyetçilerin içinde çok büyük şey yarattı, sarsıntı yarattı. Ama Trump bile yani bu karara çok itiraz etmedi ki, hani Putin'in beklentisi aslında Trump'ın ve Trump destekçilerinin sayesinde Ukrayna'da başladığı işi öyle ya da böyle bitirebilme ihtimali. Şimdi bu 61 milyar dolarlık askeri yardım paketi soğuk su dökmüş oldu Putin'in bu beklentileri üzerine. Trump da buna çok sert tepki göstermedi. Trump'a yakın bazı kongre üyeleri çok tepki gösterdiyse de onlar da izole oldu. Hatta yani cumhuriyetçilerin lideri kongredeki meclis başkanlığı pozisyonunu bile neredeyse riske atarak bu kararın geçmesine ön ayak oldu. Buradan varmak istediğim şey şu aslında. Trump bir hasar yaratma potansiyeline sahip elbette transatlantik ilişkilerde. Ama bu potansiyel düşündüğümüz kadar yıkıcı olmayabilir. Buna karşılık Avrupa'da kendince önlemler alıyor tabii. Yani Amerikan taahhütlerinin zayıflaması ya da tamamen ortadan kalkması durumunda yapabileceklerine dair. Bu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bu 100 milyar dolarlık Ukrayna yardım paketi NATO bünyesinde henüz bir girişim, somut bir sonuç alınır mı bilmiyoruz ama bütün bunlar şeye karşı, Trump'ın başkan olma ihtimaline karşı alınan önlemler. Türkiye açısından bakacak olursak, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan için dış politika diğer ülke liderleriyle ilişkilerinin bir uzantısı, yansıması. Dolayısıyla Trump dış politikayı kişisel ilişkilerle yürütmeye yatkın ve bunu da göstermiş bir lider. Erdoğan'a da kişisel sempatisi olduğunu ifade etmişti daha önce. Dolayısıyla Ankara'da en azından Trump yönetimiyle bu kişisel ilişkilerin dış politikaya damgasını vuracağı beklentisiyle iyimser bir hava olabilir Trump'ın seçilmesi sonrasında Türk-Amerikan ilişkilerinde. Ama öte yandan unutmamak da gerekiyor. Yani en ağır krizlerden birini Türk-Amerikan ilişkilerinde biz Trump'ın başkanlığı döneminde yaşadık. Bu Rahip Brunson krizi ve işte o kriz sırasında gönderilen mektup, Türkiye'nin, Türk lirasının değerinin ciddi şekilde düşmesine yol açan bir takım hamleler. Dolayısıyla Trump'lı ya da Trump'sız Amerika ile ilişkiler bir süre daha pürüzlü zeminde devam edecek gibi görünüyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum, her zamanki gibi çok bilgilendirici, dolu dolu oldu. Ağzınıza sağlık, çok kolay gelsin, teşekkürler.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar, iyi günler.
Sağ olun hocam. Evet, Serhat Hoca'yla konuştuk. Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini, bu ziyaretin ertelenmesi, iptal edilmesi üzerinden diyeyim. Hatırlatayım, Serhat Hoca biraz önce Trump'ın bahsettiği mektuptan, Trump'ın Erdoğan'a yolladığı bu aptal olma mektubundan bahsetti. O mektup da şu an Trump'ın Amerika'da bir barında sergileniyor efendim. Aliye'den rica edeyim, vardı öyle bir haberimiz. Belki onu sizlere iletirse pıt diye buradan oraya da gidebilirsiniz. Hemen bu vesileyle tekrar hatırlatayım. Yanda da dönecektir eminim. Medyascope'a Patreon üzerinden destek olabilirsiniz. YouTube'un katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Şu an bu yayını izlerken yan taraftaki süper teşekkür butonuyla destek olabilirsiniz. Bu yayın bittikten sonra süper teşekkür burada olacak. Hemen oraya da basabilirsiniz diyeyim. Eğer maddi destekte bulunmak istemiyorsanız da yayını beğenip paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Biz yorumları her yayın bittikten sonra okuyoruz, değerlendiriyoruz. Sağ olun. Maddi destekte de bulunuyorsunuz. Hemen onları da beğeniyoruz. Görüşlerinize, önerilerinize her zaman da açığız. Daha iyi gidebilmek için sizlerin de destekleriyle diyelim. Ve devam edelim. Söylemiştim başlarken, bir diğer önemli gündem maddemiz İYİ Parti'deki koltuk değişimiydi. Müsavat Dervişoğlu artık İYİ Parti'nin yeni lideri. Özgecan Özgenç hafta sonu kongreyi de izledi zaten. Sizleri, bizleri bilgilendirdi. Medyascope'un An Beyan Twitter hesabından, web sitesinden haberlerini okuduk hepimiz. Hemen ben Özgecan'a bağlanayım önce. Hoş geldin diyeyim. Hoş geldin Özgecan.
Merhaba Senem, iyi yayınlar.
Teşekkürler. CHP'desin biliyorum ama önce İYİ Parti ile başlayalım istersen. İzlenimlerini alayım, sonra bugün CHP'deki gelişmelere geçelim.
Senem, sen de söyledin İYİ Parti'deki koltuk değişimi diye. Aslında 25 Ekim 2017'de kurulan ve kurulduğu günden bu yana Meral Akşener'in genel başkanlığını sürdürdüğü partide Müsavat Dervişoğlu yeni başkan seçildi. Nasıl gitti İYİ Parti kurultaya? 3 aday yarıştı. Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın. Aslında bütün adaylar iddialıydı diyebiliriz. İlk tur oylama sonucu da bize bunu gösterdi. Koray Aydın ilk turu önde tamamladı. Müsavat Dervişoğlu ikinci sırada gelirken nispeten bu iki isme göre daha az iddialı görülen Tolga Akalın 327 gibi yüksek bir oy aldı. Delegeye de gerçekten karşılığı olduğunu, tabanda karşılığı olduğunu kurultaya gitmeden önce de söylemiştik. Ancak Tolga Akalın'ın oyları sonraki turlardaki durumu belirledi. O günkü ambiyanstan da biraz bahsedeyim. Öncesinde oraya seyirci alınmadı. Ata Kongrezyum'da yapıldı bu oylama. 3000 kişi kapasiteli bir salondu. Sadece delegeler, ilçe başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri o salona girebildiler. Yer kısıtını gerekçe göstermişti İYİ Parti kurultay hazırlığını yapan komitesi. Ancak salonun önemli bir kısmı boştu. Herhangi bir tartışma vesaire çıkabileceği yorumları yapıyordu. Hatta biz de Cuma günü yayınımızda konuştuğumuzda bazı hareketli gündemler olabilir mi diye de düşünmüştük, üzerine de konuşmuştuk. Ancak sakin bir gündü. Herhangi bir gerginlik geçmedi. Belki bunda delegeler dışında salona seyirci alınmamasının da etkisi vardır. Yorumu yapılabilir diye düşünüyorum Senem. 11'de başlayacaktı kurultay. Yaklaşık yarım saat gecikmeyle salon tamamen doldu ve Meral Akşener salona geldi. Bence o günden en dikkat çekici olan şeylerden birisi salonda Müsavat Dervişoğlu'nun Akşener'den önce gelmesi ve kürsüden büyük bir coşkuyla isminin duyurulmasıydı. Hatta Geliyor Akşener'de İYİ Parti'nin sıklıkla kullandığı bir şarkı var. Bu şarkı çaldı. Salon hazırdı Akşener'in gelmesine. Akşener'in anons edilmesini biz beklerken Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin birleştiren gücü olarak sahneden anons edildi. Yüksek alkışlarla, coşkuyla, sloganlarla salonda karşılandı. Hemen ardından Akşener salona girdi. Akşener'in gördüğü coşkunun Müsavat Dervişoğlu'nun gerisinde kaldığını söyleyebilirim. Açıkçası bu beni kurultay günü şaşırtan bir şey olmuştu. Çünkü Akşener'in gitmesini istemeyen de çok fazla delege vekil vardı. Hatta kurultayın Akşener gitmemesi için ertelenmesi girişiminde bulunanlar da olmuştu. Ancak o gün Müsavat Dervişoğlu'nun daha fazla coşkuyla karşılandığının altını çizmek isterim. Hatta Koray Aydın ve Tolga Akalın'ın sahneden aynı şekilde anons edilmemesi de kimi delegelerin tepkisiyle karşılaştı. Sayın Akalın da aramızda. Koray Aydın salona girdiği gibi daha nispeten basit anonslarla diğer adaylar çağrıldı. Günün sürpriz ismi belki de Günay Kodaz'dı. Daha önce kendisinin adaylığına ilişkin ben geçtiğimiz sene partiden ihraç edildiğini vurgulayarak sorduğumuzda söylemiştim Senem. Evet, ihraç edildi. Mahkemede süreci, disiplin kararını mahkemeye taşıdı Günay Kodaz. Ancak kendisi yeterli delegenin imzasını o gün divan başkanını Şükrü Küley'in de desteğiyle gerekli imzayı toplayarak aday olabildi. Kısa bir adaylık konuşması yaptı. İlk turda 2 ve ikinci turda 3 oy aldı. İkinci turda aldığı 3 oyu Koray Aydın'a verilmesi için daha sonra sahneye çıkarak bir çağrı yaptı. Bu da salondan tepkileri karşılaştı. Dervişoğlu adaylık konuşması yaparken size yalvarıyorum, Erdoğan'la karşı karşıya gelebilmem için bana bir şans verin dedi. Hedefinde adaylığını açıkladığı sırada olduğu gibi AKP hükümeti vardı. Muhalefete yönelik herhangi bir mesajı yoktu. Seçimler öncesinde Akşener'in yaptığının aksine hedefinde tam anlamıyla AKP iktidarı vardı diyebiliriz. Tolga Akalın daha teknik bir konuşma yapmıştı. Koray Aydın biraz daha öz eleştirel yaklaşmıştı. Konuşmalara ilişkin detaylar sitemizde var. Merak eden izleyicilerimiz oradan da okuyabilirler bu detaylarla. Daha fazla uzatmayayım. İkinci turda da iki aday yarışacakken Günay Kudaz'la birlikte, affedersiniz, 3 aday Mehmet Tolga Akal'ın ilk turda 3. sırada tamamlamasının ardından herhangi bir adayı işaret etmeden delegenin ferasetine güveniyorum diyerek adaylıktan çekildi ve 2. turda yarış aslında bir nebze Kore Aydın ve Müsavet Dervişoğlu arasında geçti. Salt çoğunluk arandığı için 2. turda seçim tamamlanamadı. 3. turda Müsavat Dervişoğlu genel başkan olarak belirlendi. Genel başkan seçilmesinin ardından sahneye Kore Aydın ve Müsavet Dervişoğlu'yla, Tolga Akalın'la birlikte çıktı Dervişoğlu. Kore Aydın abimdir, Tolga Akalın kardeşimdir diyerek ikisini de elinden tuttu. Bir birlik mesajı verdi. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Müsavat Dervişoğlu aslında Akşener'in desteklediği aday olarak da biliniyordu. Akşener'e sahip çıktı, geçmişe yönelik bir eleştiri yapmadı, ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mesajı da bence önemli ve dikkat çekiciydi Senem. Ardından genel idare kurulu için Müsavat Dervişoğlu'nun blok listesi oylandı. Blok listede dikkat çeken bazı isimler vardı, olan ve olmayan isimler dikkat çekiciydi. Örneğin yerel seçim sürecinde sıklıkla Müsavat Dervişoğlu'nun da yanında gördüğümüz Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski AKP'li, bu seçimlerde İYİ Parti'nin adayı olan Enver Yılmaz Genel İdare Kurulu'na girdi. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan Ümit Özdağlı da Dervişoğlu'nun Genel İdare Kurulu listesindeydi. Ümit Özdağlı, Dervişoğlu başkan seçildiğinde kendisini sosyal medya hesabından da tebrik etti. Kimler yoktu? Dikkat çekici iki ismi sadece söyleyeceğim. Genel sekreterlik görevini sürdüren Ayfer Yılmaz listede yoktu. Ve geçtiğimiz sene kurultayda İYİ Parti'ye katılan ve pek çok isim tarafından da aslında eleştirilen eski MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural Genel İdare Kurulu listesinde kendine yer bulamadı. İYİ Parti ikinci genel başkanını seçti ve önümüzdeki günlerde başkanlık divanını da belirleyecek. Yarın mecliste genel başkanlık mazbatasını alacak Müsavat Dervişoğlu. Biz de fırsat olursa izlemeye devam edeceğiz Senem.
Teşekkür ediyorum Özgecan. Şimdi CHP'ye geçelim istersen. Bugün CHP'de de MYK var. Tabii gözler bu hafta CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı olası görüşmede. Konu başlıklarını da zaten geçtiğimiz hafta konuşmuştuk senin haberin üzerinden. Sana bırakayım bugün sözü. MYK 3'te herhalde biz bu yayına girerken başladı toplantı. Neler biliyorsun? Neler anlatmak istersin?
Bugün MYK toplantısı 13.45'te tam olarak başladı. Senem, Erdoğan'la görüşme elbette gündemde. CHP'nin Erdoğan'la görüşme için randevu talep ettiğini biliyoruz. Ancak henüz bu randevu talebine bir cevap Cumhurbaşkanlığı tarafından verilmedi. Bugün konuşmuşsunuzdur sanıyorum, Bahçeli ile Erdoğan'ın bir görüşmesi var. Bu görüşmenin ardından bir randevu verilebileceğini, bugün takvimin netleşmesini bekliyoruz. Erdoğan'ın cuma günü bir yurt dışı gezisi olacak. Yanılmıyorsam Gambiya'ya gidecek. Yanılıyorsam sen beni düzeltirsin. O yüzden Perşembe günü Özgür Özel'le bir araya gelmesi bekleniyor. Özgür Özel zaten gündeminde farklı şeylerde olacağını, kendi gündemleriyle de görüşmeye gideceklerini söylemişti. Erdoğan ise anayasa değişikliği teklifini sunacaklarını söylemişti. Daha önceki açıklamalarında buna değinmişti. Özgür Özel'in kendi gündemleri arasında neler var? Bazı konuşmalarında da değindi zaten bunlara. Öncelikle Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, mevcut anayasaya başlı başına uyulması diyebiliriz. Hasta tutukluların durumunu gündemde tutuyor CHP. Erdoğan'la görüşmesinde de Özgür Özel'in bunu gündeme getirmesini bekliyoruz. CHP'ye geçen belediyelerin borç durumu ve bu belediyelerdeki mevcut CHP'li belediyelerde Cumhurbaşkanı'nın onayını bekleyen krediler de Özel'in gündeminde olacak. Ayrıca CHP'de ekonomi biriminin de hazırlıklar yaptığını ve emekli aylıkları, asgari ücrete ikinci bir zam gibi konularında Özgür Özel tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşınmasını bekliyoruz. Görüşmeden önce bugün ve yarın CHP'nin eski genel başkanlarını da arayacak Özgür Özel. Daha önce ifade etmişti, il başkanlarının, belediye başkanlarının, parti meclisinin neredeyse her birimin Erdoğan'la görüşmeye giderken görüşlerini alacağını aktarmıştı Özgür Özel. Genel başkanlarıyla da görüşeceğini söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen'i bugün ve yarın telefonla arayarak görüş alışverişinde bulunacağını öğrendik. Yeni bir bilgi olarak bunu aktarabilirim Senem. Ayrıca bugün Yeni müfredat taslağı MYK'nın öncelikli gündemi olacak. Çok tartışıldı. Bir hafta boyunca kamuoyunun görüşleri alınacak dendi. Öncelikli gündem bu olacak. Ayrıca 1 Mayıs'ta Taksim'e izin verilmemesini de ele alacak MYK. Özgür Özel 1 Mayıs'ın Taksim'e açılması çağrısı yapmıştı. Ben kefilim demişti. Bugün Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının ardından tekrar bu sözlerini yineledi. Yerlikaya'yı arayarak CHP'lilerin alanda görev alabileceğini söyledi. MYK bunu da değerlendiriyor. 1 Mayıs'ta Özgür Özel'in de İstanbul'da olması söz konusu olabilir gelişmelere göre. Şimdilik aktarabileceklerim bunlar.
Özgecan, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Kolay gelsin diyeyim. Sana da selamlar Ankara'ya.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Evet, konuştuk Özgecan'la siyasetin sıcak başlıklarını. Şimdi İyi Parti'ye, yine bugünün asıl gündem maddesine dönelim. Birazdan gazeteci Kemal Can benimle birlikte olacak. İyi Parti'nin geleceğini konuşacağız. Ama önce sizler için hazırladık. Enes Berk Demirkol hazırladı. Musavat Dervişoğlu'nun kim olduğunu hikayesini sevgili Özge Elvan da seslendirdi bizim için. Bir izleyelim, sonra Kemal Can yanıma gelecek, konuşacağız.
İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi kapandı. Desteklediği Musavat Dervişoğlu genel başkanlık koltuğuna oturdu. İlk iki turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçimler üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda Dervişoğlu 611 oy aldı. Koray Aydın'ın oyuysa 548'de kaldı. Peki Musavat Dervişoğlu kimdir? Taslalı bir ailenin çocuğu olan Dervişoğlu 1960 doğumlu. 1978'de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. 12 Eylül 1980 darbesiyle öğretimine ara verdi. Daha sonra aftan yararlandı ve lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Dervişoğlu eski bir MHP'li, partinin pek çok kademesinde üst düzey görevler aldı. 1978'de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı, 1987-1989 arasında Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Dervişoğlu'nun adı Devrimci Belediye Başkanı Fikri Sönmez ve yönetimini hedef alan nokta operasyonlarında görev almış maskeli grup içerisinde anılıyor. 1989'da dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi lideri Alparslan Türkeş tarafından partide görevlendirildi. 2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde MHP İzmir Belediye Başkanı adayı oldu. 2011 genel seçiminde milletvekili adayı oldu. Bugün İyi Parti Kongresi'nde yarışan ve seçilen Dervişoğlu 2012'de de şansını denemişti. 2012'de Devlet Bahçeli ve Koray Aydın'la birlikte MHP Genel Başkanlığı için yarışan Dervişoğlu seçimi kazanamamıştı. Dervişoğlu'nun MHP'den ayrılması 2017'de oldu. MHP'nin 2017'deki referandumda AKP'yi desteklemesine itiraz eden Dervişoğlu, partiyle bağlarını kopardı ve İyi Parti'nin kuruluşundan beri partide. Dervişoğlu'nun 2018'de İyi Parti'den İzmir Milletvekili seçilmesinin ardından meclisteki ant içme töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi sosyal medyada gündem konusu olmuştu. Dervişoğlu aynı zamanda İyi Parti'nin İzmir milletvekili. 27 Nisan 2024'te yapılan kongre sonucunda genel başkanlık koltuğuna oturan Dervişoğlu'yla partinin siyasi spektrumda nasıl bir yerde konumlanacağı merak konusu. Merkez sağ olma iddiasıyla yola çıkan İyi Parti bakalım bu iddiasını koruyabilecek mi?
Evet, gazeteci Kemal Can benimle birlikte. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Kurultayın ardından seninle de konuşmuştuk aslında önce yaptığımız yayınlarda. İşte İyi Parti bölünür mü vesaire gibi soruları sormuştum. Şimdi yine onu sorayım. Çünkü Dervişoğlu'nun oy oranı 611 üçüncü turda. Koray Aydın'ın 548. Hani bu kadar yakın olması bölünebileceği iddiaları güçlendirir mi? Yoksa daha bunları konuşmak için erken mi?
Aslında ilk tur açısından bakıldığında üç adayın da birbirine son derece yakın oylar aldığını gördük. Yine daha önceki yayınlarda birkaç kez söylediğimi hatırlıyorum. Hatta İyi Parti ile ilgili kurultay öncesindeki yazımda da değinmiştim. Genellikle MHP ve o geleneğin devamı bazı partilerde bu kongre öncesi pazarlıklar, hatta kongrenin içindeki pazarlıklar, kongre sürerken bile taraf değiştirmeler ve işbirlikleri görülen bir şeydir. Bahçeli'nin seçildiği Türkiye sonrasındaki kongreyi de hatırlıyoruz. Dolayısıyla üç adayın yakın, birbirine yakın oy alması bence kamuoyunda İYİ Parti'nin yaşadığı sorunlarla ilgili tereddütlerin ya da kafa karışıklığının aslında delege ya da İYİ Parti'nin kendi teşkilatında da olduğunu gösteriyor. Çünkü İYİ Parti kuruluşundan itibaren çok ciddi biçimde bir siyasi rota problemi yaşamakla birlikte aynı zamanda da bir oturmamışlık, bir teşkilatın şekillenmeyişi ya da parti olamayışla yüz yüzeydi. Dolayısıyla adayların da aslında tam olarak neyi temsil ettikleri, birbirlerinden farklarının ne olduğu, partiyle ilgili neyi önerdikleri biraz muğlaktı. Daha çok onlara yapıştırılan etiketlerle anılıyordu. İşte Musavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in adayı, işte Koray Aydın ittifak veya işte biraz daha Mansur Yavaş'a yakın çevrelerin daha çok desteklediği biri. İşte Tolga Kalın ise daha yenileşme yanlısı, tabir yerinde ise yeni kuşak partililerin biraz daha ilgi gördüğü. Hani bu çokça konuşuluyor ya, CHP'de de değişim tartışmalarının içinde vardı. Hani yeni olsun bir kere fikrinin karşılığı. Dolayısıyla delegeye yansıyan böyle bir karışıklık var. Şimdi bugün ortaya çıkan tablo, yani Musavat Dervişoğlu'nun seçilmiş olması, genel olarak kuvvetli bir değişim ve yenilenme fikrinin çok da karşılık bulmadığını, ne olacaksa mevcutun üzerinden yürüyerek yolunu bulmaya çalışan bir parti kimliğinin devam edeceğini gösteriyor. Açıkçası aday olan isimlerin hiçbiri seçilmeleriyle birlikte birdenbire İYİ Parti'nin bütün imajını, bütün problemlerini çözecek işaretler veren ya da o pırıltıyı taşıyan adaylar değildi. İYİ Parti'nin bu sürece gelişinde bir lider problemi vardı ama çözümü liderli olacak bir parti değil.
O zaman şunu da sorayım şimdi. Biz yine seninle konuşmuştuk. Ben başka isimlerle konuştum. Bu arada sana yazmışlar, demişler ki milliyetçi ve ülkücü kesimin uzman gazetecisi, hoş geldiniz demişler. Haftaya Bakış'ta da Ruşen abi böyle seslenmişti galiba. Evet öyle, gerçekten diyeyim. Mansur Yavaş'ı sen de andın biraz önce. Kime sorsam şunu diyordu herhalde. Yani 2028'e doğru Mansur Yavaş'ın işte İYİ Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda belki İYİ Parti biraz kıpırdanır, şekillenir vesaire diye. Gerçi senin biraz önce anlattığın çerçevede Mansur Yavaş'la Koray Aydın'a daha yakın gibi görüyorduk ama Koray Aydın kazanamadı. Ben yine de sorayım. İYİ Parti ile Mansur Yavaş arasında bundan sonraki süreçte nasıl bir ilişki beklememiz lazım ya da bir ilişki beklemeli miyiz?
Yani şimdi önümüzdeki dönemde, yani 2028'deki olası bir erken seçim ya da 2028'e kadar gidecek süreçteki politik pozisyonlar açısından hesap yapan pek çok insan bir takım seçmen öbeklerini etkileyecek ya da o öbeklerle ilişkilerde bir aracılık yapacağını varsayacağı bir takım kurumsal ya da aktörler bazında ilişkileri götürmeye çalışacaklar. Bu anlaşılıyor. İşte İYİ Parti burada nasıl bir rol oynayacak ve İYİ Parti'nin elinde tutabileceği bundan sonra, yani şu son seçim yenilgisinden sonra bir toparlanma mı, biraz daha iddia edildiği gibi geçici olarak emanet olarak CHP'ye gitmiş oylarını geri alarak tekrar varlık gösterip gösteremeyeceği, bu pazarlıklarda önemli bir mesele olacak. Ama hani bu hep konuşulan, işte şimdi de gene bazı isimlerin dile getirdiği, galiba Musavat Dervişoğlu'nun da vazgeçmeyeceğini, partinin vazgeçmeyeceğini söylediği bu merkez sağ toparlama meselesi gündemde kalacak söylem olarak. Ama bunun politik karşılığı olmadığı artık defalarca görüldü. Çünkü bu partinin merkez sağ parti olup olmamasından bağımsız olarak gidip oturulacak bir merkez sağ patronluğu var mı zaten, o tartışmalı. Yani olmayan bir şeyin partisi olduğunuzda bir sonuç almanız mümkün değil. Zaten üç adayın da aslında bu iddiayı devam ettirmekle birlikte temel yaklaşımı asıl olarak milliyetçi oy potansiyelini toparlamak ve orada MHP iktidar ortağı olarak devam ettiği için onun dışındaki blokta kimin söz sahibi olacağı. Şimdi Zafer Partisi gibi bir rakipleri de var üstelik İYİ Parti'nin. Yani hani seküler milliyetçi diye tarif edilen, 90'larda daha çok ortaya çıkmış olan bir milliyetçi dalganın temsilcisi olma niyetiyle davranacaklar. Dolayısıyla eğer bir oy potansiyeli tutabilirlerse bir pazarlık güçleri olacak. İkincisi bu temsil iddiasından dolayı bir meşruiyet sağlamak ya da milliyetçi kimliği üzerinden politik gelecek inş, Mansur Yavaş örneğini verdiğin için söylüyorum. Buna dayanarak bir politik iddia ortaya koyacaklara iyi bir partner olmak ya da onlarla ilişkisini sıkı tutmak açısından elverişli bir enstrümana dönüşebilir. Ama İYİ Parti bu süreçte yani hem altılı masa ve muhalefet ittifakı içerisindeki pozisyonu hem masadan kalkması, sonra masaya oturması, son yerel seçimde gösterdiği performansla birlikte iddiası olan müstakil ve bağımsız siyaset çizgisinden çok önümüzdeki günlerde hep kimle daha yakın olduğu üzerinden konuşulacak bir parti olacak. Yani iddiasının tam tersi bir yere doğru sıkışmış durumda. Oradan çıkabilmesi dediğim gibi liderin ya da partinin yapacakları değil, diğer aktörlerin ona nasıl muamele yapacakları ile ilgili olacak. O yüzden önümüzdeki süreç İYİ Parti'nin yapacakları kadar İYİ Parti'yi hesabının neresine yerleştiriyor diğer aktörler ona göre şekillenecek. Burada da önemli aktörlerden biri galiba Mansur Yavaş.
Evet. Biraz önce yine Milliyetçilik Zafer Partisi konuşmuşken hemen biz bu yayına girmeden önce de Zafer Partisi sözcüsü aynı zamanda işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Kara Mahmutoğlu basın toplantısında hem Musavat Dervişoğlu'nun kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir de işte milliyetçilik kurabiliriz tadında bir şey söyledi. Ben hemen okuyayım onu. Diyor ki yolu Türk milliyetçiliğinden geçen herkesle bir gün bir yerde kesişir buluşuruz. Bu seçim harifesi olur, seçim sandığı olur. Belki var olan iki bloklu ittifaklı Türkiye siyasetinde belki üçüncü bir bloğun milliyetçi ittifak bloğunun bir adımı da olabilir. Bu düşünce Türk milliyetçilerinin zihninde olgunlaşmaya başlamış vaziyettedir diyor. Şimdi sanki İYİ Parti'ye bir mesaj var. Ümit Özdağ da 31 Mart öncesi Akşener'e açık bir teklifte de bulunmuştu ama yanıt gelmemişti. Tuğrul Türkeş'in de Mayıs seçimlerinden sonra işte bir milliyetçilik kuralım vesaire iddia da vardı ama 31 Mart seçimleri sanki bize milliyetçiliğin de o kadar yükselmediğini gösterdi. Dolayısıyla hem ne kadar gerçekçi buluyorsun bu milliyetçilik önerisini diye sorayım. Bir de hani öneri Mahmutoğlu'nun, Azmi Kara Mahmutoğlu'nun iddia ettiği gibi bir toplumsal zeminde bir karşılığı var mı bu milliyetçilik önerisinin?
Ya şimdi geçen seçimde yani 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi etrafında çok belirgin bir rol edindikleri için işte Sinan Oğan'ın etkisiyle daha sonra da partilerin aldığı oylar itibariyle yapılan toplamlarda böyle 20'lerin üzerine çıkmış büyük bir patlama görüntüsü biraz zorlama olarak böyle yorumlar yapıldığı için bu çok konuşuldu. Daha önce Tuğrul Türkeş'in iddiasıydı zaten bu milliyetçilik. Zaten Azmi Kara Mahmutoğlu da 97 kongresinde Tuğrul Türkeş'i destekleyen önemli isimlerden biriydi. Yani dolayısıyla böyle bir fikri geçmiş yakınlıkları da var. Şimdi Musavat Dervişoğlu olayında bir ayrıntı gibi görünen ama önemli noktalardan biri şu. Musavat Dervişoğlu Ülke Ocakları geleneğinden gelen ilk genel başkan. Yani doğrudan Ocak Başkanlığı sonrasında parti lideri olmuş. Çünkü şimdiye kadar şeyler dahil, yan partiler dahil, BBP'deki Muhsin Yazıcıoğlu örneği hariç, MHP ve MHP'den türemiş partilerin çoğunda Başka tür siyasetçilerin, Ümit Özdağ da mesela ocaklı bir siyasetçi değil. Meral Akşener değildi. Devlet Bahçeli değil. Böyle sayarsak. Hatta Tuğrul Türkeş de değil. Böyle baktığımızda. Ama Musavat Dervişoğlu ocaklı bir başkan. Azmi Karamahmutoğlu da ocak kökenli biri ve bu kongrede de İYİ Parti içinde ya da dışındaki eski ocak başkanlarının çoğu bu özelliğinden dolayı Musavat Dervişoğlu'nu desteklediler. Hı hı. Dolayısıyla böyle biraz daha öze dönen, yani o milliyetçi geleneği ve özellikle ocak geleneğini böyle bir arada toparlama gayreti gösteren bir tutum alabilir Musavat Dervişoğlu. Ve dolayısıyla İYİ Parti'yi öyle merkeze açmak falan değil de biraz geleneğin şu andaki MHP çizgisiyle problemi olan kesimlerini toparlama açısından önemli bir en azından direnme yaratabilir. Öbür tarafa gelince Zafer Partisi ile ilişkiler, şimdi oradan muhtemelen daha çağrılar da gelecektir. Daha önce de Ümit Özdağ benzer şeyler yapmıştı zaten, yerel seçim öncesinde de bir işbirliği çağrısı, ama oradaki en büyük problem Ümit Özdağ'ın kendisi. Yani Ümit Özdağ'ın varlığı belki kamuoyunda bir popülerlik yaratıyor ama camianın kendi içerisinde bir toparlanma adresi olarak öne çıkmasını engelliyor bence Zafer Partisi'nin. O yüzden Zafer Partisi evet böyle biraz serbest diyebileceğimiz çeşitli tepki potansiyellerini kendi içinde politikleştirip bir destek ve ilgi toplayabilir. Ama kurumsal bir gelenekten gelen ülkücü hareket için hala çok cazip bir adres değil. Mesela Azmi Karamahmutoğlu aday olarak orada öyle bir katılım gösterdi. Başka isimler de var Zafer Partisi'nin içerisinde. Ama herkesin Ümit Özdağ'ın liderliğine daha yakın bir tutum alarak orada siyaset yapması zor olasılık görünüyor. İYİ Parti ile Zafer Partisi bence bu seküler milliyetçilikteki rekabet kadar geleneğin hangi tarafta temsil edileceği açısından da bir rekabete girmek zorundalar ve o rekabette açıkçası Ümit Özdağ'la Musavat Dervişoğlu karşılaştırılırsa Musavat Dervişoğlu'nun daha avantajlı olduğunu düşünürüm.
Abi çok teşekkür ederim. Daha fazla siz artık haftaya bakışta konuşursunuz bu hafta diyeyim. Benim vaktim bugünlük kısıtlı olduğu için ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum diyeyim. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi de artık mesaiye başladı. Seçimlerden sonra yoğun da gündemi var. Yeni anayasa boynumuzun borcu demişti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Anayasa turuna başlıyor. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ni Perşembe günde DEM Parti'yi ziyaret edecek. Bir gözümüzde zaten Erdoğan'la Özgür Özel arasında yapılacak bu hafta yapılması beklenen görüşmede. Bir Ankara'nın gündemi neymiş? Sizin için bir haber hazırladık. İzleyelim, sonra biz kaldığımız yerden devam edelim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından mesaisine başlıyor ve Mayıs ayı gündemi de oldukça yoğun. Gündemde seçimden hemen sonra konuşmaya başladığımız anayasa değişikliği var. Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler bu hafta başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını ziyaret edecek, yeni anayasa için görüşmeler yapacak. Liderler de bu hafta meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Salı ve çarşamba günü partilerin grup toplantıları düzenlenecek. CHP lideri Özgür Özel'le AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta görüşmesi bekleniyor. Özgür Özel, Can Atalay ve Gezi tutukluları, AYM yargı krizi, hasta tutukluların durumu, emekli maaşları ve atanamayan öğretmenleri konuşacak. Erdoğan'ın da anayasa değişikliğini gündeme getirmesi bekleniyor. Yeni anayasaya ilişkin son açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Van olayıyla ilgili paylaştığı mesajın ardından partisinden de tepki gören Uçum, bu sefer de ilk 3 maddenin ve Cumhurbaşkanı seçilmek için %50+1 şartının korunacağı yeni bir anayasa mesajı paylaştı. Uçum şöyle dedi: "Yeni anayasada halk iradesinin temel kazanımı olan başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, %50+1 kuralının devam ettirilmesi, halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir."
Evet, haberimizi izledik. Gözümüz bu hafta hem anayasa turunda yapılacak görüşmelerde hem de Erdoğan özel görüşmesinde olacak. Biz de sizlere zaten an be an aktarmaya, konuklarımızla birlikte değerlendirmeye de devam edeceğiz diyeyim. Hemen bu anayasa tartışmalarıyla ilgili haberimizi izlemişken ben hatırlatayım, bu yayın bittikten sonra saat 4'te Ruşen Çakır sizlerden gelen soru, yorum ve önerilerle Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı sorusuna yanıt bulmaya çalışacak. Biz de aynı soruyu hocam, saygıdeğer hocam Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'yla Siyasetname'nin bu ayki bölümünde aramıştık. O yayını da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye edeyim diyeyim ve biz kaldığımız yerden devam edelim. Çarşamba günü biliyorsunuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah bir açıklama yaptı ve dedi ki Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüşler için uygun değildir dedi. Önceliklerinin de İstanbul'un, mega şehir tabii İstanbul'un, huzuru, güvenliği ve kamu düzeni olduğunu savundu. CHP lideri Özgür Özel de bu açıklamaların ardından Ali Yerlikaya'yı telefonla arayıp kararı tekrar gözden geçirmesini istedi ve gerekirse CHP heyeti olarak biz de size yardım etmeye hazırız dedi. Yerlikaya'nın açıklamalarını izleyelim.
Ancak bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılım başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim Meydanı'na gelin çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibariyle toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır. Bir hak ve özgürlüğü koruma adına mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez. Hele ki sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.
Evet, Yerlikaya'nın açıklamaları böyleydi. 1 Mayıs'ta bakalım ne olacak? Biz de takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve gelelim bugünün son haberine. Ahmet Spor, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'e artık yükselmeyi garantiledi. Soma Spor'u yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yendi. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Galibiyet sevinci var tabii artık Diyarbakır sokaklarında. Hatta bu yayındayken biz Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ta bir yıl aradan sonra ilk kez Ahmet Spor'u kutlayan bir paylaşım yaptı diyelim. O da bizi burada ağlattınız be zalimler. Hepinizi yürekten kutluyoruz. Yolunuz açık olsun dedi X hesabından paylaştığı mesajında. Ferit Aslan, Medyascope Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan dün maçtaydı. Maçtan izlenimlerini çektiği videoyla, çektiği görüntülerle sizlere, bizlere aktardı diyelim. Onlardan kısa bir video hazırladık. Bugünkü yayınımızı da o videoyla sonlandırmak istiyoruz. Videonun tamamını yine YouTube hesabımızdan bulabilirsiniz diyelim. Bugünlük Aliye ile bizden bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdi Amat Spor'un şampiyonluk kutlamalarına gidelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Camiye hayırlı olsun. Bunun biraz şimdi bu hafta biraz keyfini yaşayalım. İnşallah Menem maçıyla da hep beraber eğlenip bunu kutlayalım. Herkese tekrar hayırlı olsun. Camiye, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bunu hak ettiğimizi tümüyle Diyarbakır ve Ahmet taraftarın camiye tümüyle hak ettiğini, anasının akşüstübü helal olduğuna eminim ve hayırlı olsun.
Bugün zorlu Soma deplasmanından galibiyete döndüğümüz için çok mutluyuz. Bütün Diyarbakır halkına bu galibiyeti armağan ediyoruz. Yaşasın Güneydoğu çocukları.